Yaratılış kitabının değerli dinleyicilerimiz birinci bölümündeyiz ve birinci ayette evrenin nasıl kurulduğunu görmüştük. İkinci ayette dünyanın nasıl sarsıldığını okumuştuk. Şimdi de dünyamız olan bu yer küresinin 6 gün içerisinde nasıl bina edileceğine bakacağız. 6 gün süren bu inşa işi Yaratılış kitabının birinci bölümünde 28 ayette açıklanmaktadır. Yani Yaratılış 1. bölüm 3. ayetten 31. ayete kadar olan kesimler arasında. Bu noktada dikkatinize sunmak istediğim birkaç önemli şey vardır. Çıkış kitabında şöyle okuyoruz. Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri 6 günde yarattı ve 7. günde dinlendi. Bunun için Rab Sep gününü kutsal kıldı ve onu kutsadı. Tanrı 6 günde yaşamı yaratıyor ve onu yeryüzüne yerleştiriyor. Sonra insanı yeryüzünde yaşaması için yaratıyor. İşte tüm bu yaratılışta bizim en çok ilgilendiğimiz yaratık insandır. Çünkü sen ve ben bu yaratığız. Yani bizler insanız. Bu nedenle yaratılış kayıtları bizim için çok çok önemlidir. Yaratılış 1. bölüm 3. ayette Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu diye yazıyor. Tanrı ol dedi. Tanrı ışık olsun der demez ışık oldu. Bu kadar. Sonra Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu diyor Yaratılış 1, 4 ve 5. ayetlerde. Yine evrimcilerin görüş açılarına dönecek olursak, evrimci tanrı bilimcilerin bu noktada da kutsal yazıları saptırmaya girişip, yaratılış olayında söz edilen 6 günden her birinin birkaç milyon yılı temsil ettiğini ileri sürmektedirler. Ancak Tanrı burada kesin olarak gündüzden ve geceden söz eder. Rab ışık olsun dedi. Bu 1. bölümde yine bu şekilde olsun diye 10 kez konuşacaktır. Daha sonra boşluk olsun, meyve ağaçları üretsin diye buyruklarla yaratılışa devam edecektir. Tanrı suların ortasında bir boşluk olsun, suları birbirinden ayırsın diye buyurdu diyor 6. ayette. Tanrı gök kubbesi olsun dedi. Gök kubbesi aslında hava boşluğu anlamına gelir. Suları birbirinden ayırsın ne demek oluyor? Tanrı suları dikey şekilde ayırmıştı. Hem altımızda hem de üstümüzde sular vardır. Ve böyle oldu diyor 7. ayette. Tanrı boşluğu yarattı. Boşluğun altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Herhangi bir şelaleden akan suyun gücünü hiç gördünüz mü değerli dostum? Ya da yağışlı bir mevsimde sellerin saldırısına hedef oldunuz mu? Ya da günümüzde orada ya da burada gördüğümüz bu tayfunlar, seller bir sürü yıkımlara yol açtı. Tüm bu sularda bulunan gücü tahmin edebilir misiniz? İşte Rabbin gücü bundan katlarca üstündür. Gökler Rabbin sözüyle ve onların bütün orduları ağzının nefesiyle yaratıldı diyor mezmur yazarı. Denizin sularını bir yığın gibi toplar, derin suları mahzenlerde biriktirir. Rabbin gücüyle ırmaklar aşılır. Gelin de Tanrı'nın işlerini görün. Adem oğullarına karşı işinde korkunçtur. Denizi karaya döndürdü, ırmağı yaya geçtiler. Evet, mezmur yazarı böyle diyor. Yaratılış olayında Rabbin sonsuz gücünü görebiliriz ama daha da harika olan, onun insana dönük sonsuz sevgisidir. Tüm bu güçlü işleri yapmasındaki amaç insana yeryüzünde bir yer hazırlamaktı. İnsanı sevdiği için ona güzel bir yer hazırlıyordu Tanrı. Tanrı boşluğa gök adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve 2. gün oluştu. 8. ayet. Tanrı yarattığı boşluğa gök adını verdiği zaman bunun cennet olmadığını bilmeliyiz. Cennet yeryüzünde olamaz, ne de yeryüzünü kaplayan atmosferde olur. Kutsal kitap göklerin egemenliğinden, göksel babamızdan söz eder ama Bu cennet değildir. Kutsal yazılarda üç çeşit gök kavramı belirtilir. Rabbi İsa Mesih bir kez göğün kuşlarından söz etti. Bu konuda gök kelimesi atmosferi dile getiriyor. Yine kutsal kitap göğün yıldızlarından söz eder. Bu kapsamda kullanılan gök kelimesi uzay boşluğunu dile getirir. Bir de Rabbin bulunduğu gök var ki bu cennettir. İkinci gün Rab yeryüzünü kaplayan atmosfere şekil verdi. Sonra ne oldu? Yaratılış 1, 9 ve 10. ayetlerde şöyle diyor. Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın ve kuru toprak görünsün diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana kara, toplanan sulara deniz adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Değerli dostum, Tanrı yeryüzündeki suları gökteki sulardan ayırdı. Yani dikey bir ayırma yaptı. Şimdi de yeryüzündeki suları birbirinden ve bunu yaparken karayı sulardan ayırıyor. Yani yatay bir ayırma yapıyor. Anlaşıldığına göre bu yatay ayırma olmadan önce yeryüzü tümüyle su ile kaplıydı. Kuru toprak görünsün diye bunu yaptığına göre daha önce kuru toprak görünmüyordu. Aslında kutsal kitapta yazılanlar bilime uygundur. Bilim adamları da bize yeryüzünün her kara parçası bir zaman su ile kaplıydı diyorlar. Karanın ne zaman su ile kaplandığı, neden böyle olduğu bize açıklanmıyor. Bu birinci bölümden anladığımız kadarıyla Tanrı 6 günlük şekillendirme işine başlamadan önce kuru toprak yoktu. Herhalde bu durum iyi değildi çünkü Rab durumu değiştirince iyi olduğunu gördü. Şimdi yine dikkatinizi Tanrı'nın isim verme özelliğine çekmek istiyorum. Bu kez kuru alana kara ve toplanan sulara deniz adını verdi. Yavaş yavaş Tanrı insan için uygun bir yer hazırlamaktadır. Onun rahatlık içinde yaşayabileceği bir yer. Evrimcilerin iddia ettiği gibi insan denizde türeyen bir molekül değildir. İnsanın mekanı deniz değil, karadır. Tanrı, yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar ve türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin diye buyurdu ve öyle oldu diyor Yaratılış 1. bölüm 11. ayette. Tanrı şimdi bitkisel yaşamı yaratıyor. Çünkü tufana kadar insan genelde meyve türleriyle besleniyordu. Bitkisel yaşamın yaratılışı 3. günde bitti. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar ve türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve 3. gün oluştu. Yaratılış 1, 12-13. ayetler. 4. gün. Güneş, ay ve yıldızlar ortaya çıkıyor. Tanrı şöyle buyurdu. Gökte gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin ve öyle oldu. Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Yaratılış 1, 14-16 ayetler arası. Bu dönemde değerli dostum Tanrı güneşle ayı yaratmadı çünkü vardılar. Çünkü daha önce yaratmıştı ama Tanrı onları doğru yollarına koydu. Her şeyin yerli yerinde gitmesi için biri sorumlu olmalıydı. Güneş bu işe çok iyi bakar. Ay da geceleyin çok iyi bir iş görür. Rab için yaratmak ne kolay değil mi? İnsanın mantık sınırlarının dışında kalan yıldızlar hakkında kutsal söz basitçe ve yıldızları yarattı diyor. Kolay bir iş miydi yıldızları yaratmak? Rab için kolay, bizim için olanaksız. Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları göğe yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü diyor Yaratılış 1. bölüm 17 ve 18. ayetlerde. Rab ışığı karanlıktan ayırdı. Işık ile karanlık bir arada barınamaz. Bu durum aynı zamanda ruhsal hayatın bir örneğidir değerli dinleyicilerimiz. Bazıları doğru ile yanlış arasında ayrım yapmıyorlar. Bir şeyin yanlış olduğunu bildiğini söylüyorsan ama bunu yapmıyorsan senin söylediklerin sözden ileriye gidemez. Evet, bir şeyin yanlış olduğunu biliyor ve bunu uygulamıyorsan, o zaman senin sözlerinin bir anlamı, değeri olmaz. Örneğin, yalan söylemenin yanlış olduğunu kabul ediyorsan, yalan konuşmazsın. Tersi olamaz. Rab karanlığı ışıktan ayırdığı gibi doğruyu da yanlıştan ayırmıştır. Doğru ile yanlış arasında kesin bir çizgi koymuştur. O zaman neyin doğru olduğunu nasıl bileceğiz? Rab kendi sözünde bazı prensipleri, bazı kuralları bize bildirdi. Doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi bize göstermiştir. Karanlık ışıktan ayrılmalı. Rab bu nedenle karanlığı ışıktan ayırdı. Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu diyor Yaratılış 1.19'da. Sonra Tanrı sular canlı yaratıklarla kaynaşsın, yeryüzünün üzerinde gökte kuşlar uçuşsun diye buyurdu. Yaratılış 1 ayet 20. Sular canlı yaratıklarla kaynaşsın sözü ilk bakışta bize evrim izlenimini verebilir. Öyle ya, sular canlı yaratıklarla kaynaşıyor, sonra yeryüzünde canlılar beliriyor ve havada kuşlar. Rab canlıları yaratırken belli bir gelişme izlenmektedir. Ama bunu tek bir hücreden her şeyin türediği anlamında algılayamayız. Kutsal kitap tüm bu canlıların yaratılışı bir günde oldu diyor. Ne demektir bu bir gün? Uzunluğu ne kadardır? Evrimciler her şeyin yavaş ve uzun, bin yılları aşan bir zaman süresi içerisinde yer aldığını iddia ederler. Ve bugün bile bazı canlılarda küçük değişmeler kaydedildiği söyleniyor. Bugün organizmalarda oluştuğu söylenen küçük değişmeler aslında evrim görüşünü destekleyemez. Çünkü mevcut canlı çeşitlerinde meydana gelen bu değişmelerin canlıları farklı ve daha yüksek canlılara dönüştürdüğünü ispat etmeye yetmez. Küçük değişiklikler, mütasyonlar da dahil, evrim modelince ileri sürüldüğü miktarda yaratılış modelince de beklenmelidir. Rab yaratmış olduğu canlıların iklime ve yaşadıkları coğrafi bölgeye göre adapte olmalarını elbette yaratılış modelinde sağlamıştır. Aynı zamanda kutsal yazılar burada kesin bir ayrım yaparak canlıları kendi türlerine göre yaratıyor diyor. Bu çok önemli bir noktadır. Dinleyin 21. ayette ne diyor? Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan bütün canlıları ve uçan varlıkları türlerine göre yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Evet, Rab bunun iyi olduğunu gördü. Rab Tanrı bir şey yaptı ve bu yaptığı şey iyidir. Zaten Tanrı bir şey yaptığında o her zaman iyidir. Tanrı verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın diyerek onları kutsadı diyor Yaratılış 1. bölüm 22. ayette. Burada dikkate sunulması gereken bir nokta vardır. Canlı yaratıklarda üretme organları tüm işlevleriyle yerine konmuştu. Yani bu canlılar yaratılır yaratılmaz kendi cinslerini üretme yeteneğine sahiptiler. Cinsel birleşme yoluyla cins üretme en doğal bir şeydir. Yine insanın günahlı ve düşük konumu bu gibi şeylere ayıp damgasını vurmuştur. Yaratma işi ilerliyordu. Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu diyor 23. ayette. Şimdi altıncı güne geliyoruz. Hayvanların çoğalmasına yani. Yaratılış 1. bölüm 24-25. ayetlerde şöyle diyor. Tanrı yeryüzü türlü türlü canlı yaratıklar, evcil ve yabanıl hayvanlar, sürüngenler türetsin diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı yabanıl hayvanları türlerine göre, evcil hayvanları türlerine göre, sürüngenleri türlerine göre yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Burada değerli dostum yine dikkate almamız gereken bir söz vardır. Rab her şeyi türlerine göre yarattı. Yani bir türden öbür türe evrim yoluyla geçiş yoktur. Rab bir ayrım yapacaktır. Önce bitkileri ve hayvanları yaratıyor. Sonra ayrı bir şekilde insanı yaratacaktır. İnsanı kendi suretinde yani Tanrı benzerliğinde yaratacaktır. Bu yeni cins yarattıkla ilgilenmemiz gerekir. Çünkü onlar bizim atalarımızdır. Bu da hepimizin aynı anne ve babadan geldiğimizi ifade eder. Bu kapsamda insanlık birbirine kardeştirler. Yaratılış 1, ayet 26. Tanrı insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere ve yeryüzünün tümüne egemen olsun. İnsan nasıl yaratıldı? Yani teknik açıklamalar istiyoruz. Aslında bir sonraki bölüm bizim anlayacağımız kadarıyla teknik açıklama yapacaktır. Rab insan için yeryüzünün tümüne egemen olsun derken ona kaba güçle her ülkeyi fethetmesini buyurmamıştı. Tanrı benzeyişinde yaratıldığı için Yaradanının adalet ve doğruluk kapsamında egemenlik sürdüğü gibi yeryüzü üzerinde egemen olacaktı. Daha sonra göreceğiz ki Tanrı insana yeryüzüyle ilgili bazı görevler verecektir. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı diyor Yaratılış 1. bölüm 27. ayette. İşte burada değerli dostum insanın yaratılışını basit bir cümlede okuyabiliriz. Tanrı yaratma işini yaparken her şeyi hiçten yaratmıştır. Bu hiçten yaratma işi için söz olarak bara sözcüğü kullanılır. Bu bölümün 20. ayetinde Tanrı sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde gökte kuşlar uçuşsun demişti. Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan bütün canlıları ve uçan varlıkları türlerine göre yarattı. Ve bunun iyi olduğunu gördü. Ama şimdi yepyeni bir yaratık ortaya çıkıyor. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. Burada şunu belirtmek gerekir ki Tanrı insanı kendi suretinde, kendi karakter benzerliğinde yarattı sözü kutsal kitapta en önemli ifadelerden biridir. Bundan daha şahane bir şey olabilir mi? Bu sevgi Tanrısı insanı o kadar çok seviyor ki onu yaratırken ona kendi benzerliğini veriyor. Bu fiziksel bir benzerlik değil. Neden? Çünkü insan fiziksel ve ruhsal bir varlıktır. Paulos, Selanik'teki imanlı topluluğuna yazarken onlara selamlarını şu şekilde iletti. Esenlik kaynağı Tanrı sizi tümden kutsasın. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde tüm ruhunuz, canınız, bedeniniz kusursuz saklansın. Acaba Paulus neden sadece İsa Mesih'in gelişinde kusursuz saklanasınız diye yazmadı? Ruhtan, candan ve bedenden söz etti. Çünkü insanın varlığı üç unsurdan oluşur da ondan. Onun fiziksel beden olduğu gibi ona bir de ruh verilmiştir yani insana. Aynı zamanda fiziksel güdülerle yönlendirilen bir varlık olarak yaratılmadı. Yaratıcısının benzerinde yaratıldığına göre onda sevgi, merhamet, adalet, yargılama gibi özellikler de vardır. Buna kutsal kitap can diyor. Duyguların ve iradenin birleştiği yerdir can. İnsan sadece fiziksel bir yaratık değildir. İnsan bir kişiliğe sahiptir. Kişiliği içerisinde kendini bilebilme özelliğine sahiptir. Karar verebilme, seçme özellikleri ona verildi. Yani özgür bir iradeye sahiptir. İç güdüleriyle bağlanmış bir yaratık değil. Tümüyle özgür bir kişidir. Ancak bu özgürlüğünü kullanırken kötünün tutsağı olmaktan kendini koruyamıyor. Yine de insan özgür iradeye sahiptir. İşte onu Tanrı benzeri yapan baş özellik bu özgür iradesidir. Sonra Tanrı insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Tabii bu ayetlerden erkeğin ve kadının nasıl ve ne gibi amaçlara dayanılarak farklı yarattıklarını öğrenemiyoruz. Bu farklılığın ayrıntılarına yine ikinci bölümde rastlayacağız. Rab evrenin yaratılışı konusunda bize fazla bilgi vermiyor. Ama insan hakkında ayrıntılara girecektir. Neden? Çünkü insanın iman yoluyla gerçeğe ulaşmasını ister. Ruh imanla çalışır, mantıkla değil. Tanrı sözü diyor ki, tüm gök varlıklarının Tanrı sözüyle düzenlendiğini, görülen şeylerin görülmeyenlerce oluşturulduğunu imanla anlamaktayız. İbraniler 11:3. Evet, bugün gözlerimizle görebildiğimiz evren başlangıçta hiçten, görülmeyenlerden yaratıldı. Mantık bunu kavrayamaz. Bilim bunu açıklayamaz çünkü bunları imanla anlayabiliriz ve imanla açıklayabiliriz. Bugün gördüğümüz şeyler başlangıçta yoktu. Başlangıçta kocaman bir hiç vardı. Şimdi gel de bunu açıkla. Ben açıklayamam doğrusu ama bunu imanla anlamaktayım. Evrim teorileri bunu açıklayamaz. Başka hiçbir insansal açıklayış yeterli değildir. Çünkü iman olmadan açıklanamaz, anlaşılamaz türden bir olaydır bu. Bakın, aklımızın çalışabilmesi için az da olsa bir şeyler başlaması gerekir. Ama Rab Tanrı kocaman bir hiç ile başladı ve her şeyi hiçten yarattı. İşte bu bölümün göksel açıklayışı bu kadar şaşırtıcıdır. Tanrı onları kutsadı ve verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara, canlı şeylere hakim olun. Yaratılış 1, ayet 28. Şimdi görüyoruz ki Tanrı yarattığı insana ilginç bir özellik verdi. Ne demişti onlara? Verimli olun, çoğalın. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. İlerideki bölümlerde kadını nasıl yarattığını okurken yine bu aynı buyruğu onlara verdiğini göreceğiz. Verimli olun, çoğalın derken Rab cinsellikten söz eder. Madem ki cinselliği yaratan Tanrı'dır, bu nedenle iyidir. Ama doğru kullanıldığı zaman. Tanrı insanı yeryüzüne 4 ayrı yoldan getirdi. İlkin direktmen yaratılış yoluyla. Adem bu şekilde dünyaya geldi. İkinci yöntem dolaylı yoldan, yani Adem'in kaburga kemiğinden Havva yaratıldı. Üçüncüsü eşsiz bir yaratılıştır. Bu İsa Mesih'in dünyaya bir bebek olarak gelişinde tek bir kez kullanıldı. Kız Meryem kutsal ruhun gücüyle gebe kaldı ve dünyevi babası olmadan İsa dünyaya geldi. Dördüncü yöntem ise insanların cinsel ilişki sonucu dünyaya gelmesidir. Tanrı insanı kendi suretinde kendine benzer biçimde ilahi öz nitelikleri yansıtacak şekilde yarattı. Tanrı kişisel varlık olduğu gibi insan da Tanrı'dan aldığı yaşam nefesi sayesinde kişisel sonsuzlukta yaşayabilecek bir varlık oldu. İnsan kendi şahsını bilme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda özgür bir iradeye sahip olduğundan karar noktasında istediği yolu seçebilir. Onu içten zorlayan hiçbir güç yoktur, ancak bu özgür iradeyle birlikte ahlaki bir sorumluluğu da şahsında taşımaktadır. Verdiği kararlardan kendisi sorumlu tutulacaktır. Evet, Rab Tanrı insanı yarattıktan sonra verimli olup çoğalmalarını buyurdu. Nasıl çoğalacaklardı? Çocuk yapmakla, evlilik içerisinde güvenilir ortamda, anne ve baba sevgisini tadabilecekleri ortamda çocuk yapmakla yeryüzünü dolduracaklardı. Anladığım kadarıyla yeryüzünün boş oluşu Rab'be hoş gelmiyordu. İnsan sesleriyle ona yükselen şükürler ve övgülerle dolmasını istiyordu. Bundan başka Tanrı insanlık ailesinin yeryüzüne hakim olmasını buyurdu. Rab ona yeryüzünü denetleyebilmesi için yetki verdiğine göre gerçekten üstün bir zekaya sahip olmalıydı. Herhalde hava durumunu kontrol edebilecek aşamada yetkisi vardı. İnanıyorum ki Adem günah işlemeden önce üstün yetkiye sahipti ve yetkisini icra edebilmesi için Tanrı ona icra gücü vermişti. Ne yazık ki günah işleyince bu yetkiyi ve gücü yitirdi. Bu nedenle şimdiki durum dünyada hüküm sürmektedir. Yaratılış 1:29'da şöyle diyor: Sonra Tanrı dedi, İşte yeryüzünde otu ve tohumu, meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Bu ayetten dolayı öyle sanıyorum ki insan baştan tufana dek et yememişti. Yabanıl hayvanlara diyor Yaratılış 1:30 ve 31. ayetlerde, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum. Ve öyle oldu. Tanrı yaratıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve 6. gün oluştu. Bu bölümde Tanrı adının 32 kere geçmesi dikkate değer. İlginç şekilde kutsal kitap Tanrı'nın var olduğunu hiç de kanıtlamaya girişmez. Zaten kanıta gerek yok. Kutsal söz, akılsız kişi yüreğinde Tanrı yoktur der. Kutsal kitap, ruhsal ve kurtarıcı gerçekleri açıklamak için yazılmış olan bir kitaptır. Kutsal yazıları mantık yoluyla kavrayamayız ancak iman yoluyla kavranabilir. Yaradan, insan mantığıyla kavranamadığı gibi onun yaratıkları da ancak iman ile anlaşılır. Bu bölümde dolaylı şekilde başka gerçekleri de öğrendik. Çoğul tanrılara burada yer verilmiyor. Her şeyi yaratan tek tanrı vardır. Bundan başka fiziksel maddenin sonsuz değil, geçici olduğunu öğrendik. Fiziksel madde sonsuz olsaydı onun başlangıcı olmazdı. Oysa birinci ayette diyor ki, başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Evrenin ve maddenin başlangıcı vardır. Başlangıcı olduğu gibi sonu da olacaktır. Bilim dergilerini okuyanlarınız belki hatırlayacaksınız. Bir zamanlar maddenin sonsuz olduğu ileri sürülmekteydi. Kutsal kitap böyle demiyor. Şimdi bilim adamları da bu konuda o kadar ısrarlı değiller. Bir nokta daha. Bu bölümde görebiliriz ki panteizm inancı yanlıştır. Panteizme göre Tanrı evrenin her hücresindedir. Yaratılış kitabının birinci bölümü ise açıkça diyor ki Tanrı evren yaratılmadan önce vardı ve yarattığı maddeden tümüyle ayrıdır. Son olarak bu ilk bölüm kader ve talihi pencereden dışarıya atıyor. Kendisine özgür istek verilen insanın geleceği talihe, kadere bağlı değildir. Böyle olsaydı onun isteği özgür olmazdı. Tanrı insanı özgür olarak yarattı ve özgürce karar vermesini istedi.